Ayrım 9. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 81. Buradayken son birkaç günkü olayları uzun uzun düşündüm. İlginçtir, devamlı oturup uzanıyor olmaktan kendimi dinlenmiş hissetmek yerine giderek daha çok yorgun ve bitkin hissetmeye başlamıştım. Ama sıcak bir yaban eti yahnisi beni kendime getirdi. Ancak bu sayede uyuyabildim. Gözlerim kapanmadan önce güverteye raptiyeleri serptim ve eski dostum Sambley'in raptiyelere basmamam konusundaki uyarısını aklımda tutarak kameraya ilerledim. Spray Thieves Bay'den geçerken yola düşen iki kano bir süre dümen suyunu takip etti. Artık tek başıma olduğumu saklamam da mümkün olmadığından raptiyelerin çoğunun iş görecek kısmının havada olmasına özen gösterdim. Raptiyeye basan bir insanın sessiz kalamayacağı apaçık bellidir. İyi bir Hristiyan halı raptiyesinin ticari ucuna bastığında ıslık çalar. Bir vahşi ise ulur ve havayı tırmalar. İşte o gece saat 12 civarında ben kamerada uyurken vahşiler beni ve tekneyi gafil avladıklarını sandığında olay aynen böyle oldu. Ve de tekneye adım atar atmaz ya benim ya da birisinin onları yakaladığını düşünerek vazgeçtiler. Köpeğe filan ihtiyacım yoktu. Hepsi birden it sürüsü gibi uluyordu. Silaha bile gerek yoktu. Paldır küldür atladılar. Kimi kanoya, kimi denize, sanırım serinlemek için olsa gerek. Bu arada bir yandan giderken bir yandan da küfürleri basıyorlardı. Güverteye çıktığımda keratalara burasının benim evim olduğunu göstermek üzere birkaç el ateş ettim ve ardından bu denli aceleyle terk eden insanların artık beni rahatsız etmeyeceğinden emin olarak tekrar kamerama çekildim. Acımasız yaratılışlı Fuegolular doğal olarak korkak yapıdalar. Tüfek gördüklerinde batıl bir korkuya kapılıyorlar. Onlardan gelebilecek en büyük tehlike ok atışı mesafesinde etrafınızı sarmalarına izin verdiğinizde ya da pusuya yattıkları bir yere demirlediğinizde oluşur. Gece tekneye çıkmaları konusunda ise raptiye koymasaydım bile kameradan ya da ambardan bir iki el silah ateşiyle onları kaçırabilirdim. Her zaman için gerek depoda gerekse salonda veya ön kamerada yeterince cephaneyi hep el altında bulundurdum. Böylece güverte üzerinden ateş ederek kaleyi korumam mümkün oluyordu. Belki de korkulması gereken en büyük tehlike yerlilerin kullandığı ateşli çubuklardı. Duman sinyalleri ile haberleştiklerinden her bir kanoda meşale olması gayet doğaldı. Onların kanosundayken için için yanan zararsız bir ateş parçası, eğer uyanık davranmazsanız kameradan içeri girdiği anda tekneyi alev alev yakabilirdi. Sandy Point'teki liman müdürü beni bu tehlike konusunda özellikle uyarmıştı. Kısa bir süre önce Şili bandıralı bir gambotu, yani silahlı küçük tekneyi, kıç lumbozlarından kameraya meşaleler fırlatarak yakmışlardı. Spreyde ise iki kaporta hariç ne kameraya ne de güverteye açılan herhangi bir pencere yoktu. Bu kaportaları kilitlediğimde ise beni uyandırmadan açmaları mümkün değildi. 9'unun sabahı güzelce dinlendikten, sıcak bir kahvaltı ettikten ve de güverteyi raptiyelerden temizledikten sonra kaba sorta ana yelkenimin tepesine eklemek üzere teknede ne kadar branda varsa hepsini ortaya çıkardım ve birbirine ekleyerek dikmeye başladım. Görünüşe bakılırsa sakin ve güzel bir gün olacağı benziyordu. Ama ne var ki Tierra del Fuego'da asla görünüşe aldanmamak lazım. Yelken dikme işine biraz ara vermeyi ve avlanmak üzere silahımla karaya çıkıp sahilde görünen derenin yanındaki büyük beyaz kayayı incelemeyi düşünüyordum. Tam kendi kendime demir yerinin bordasındaki tepede neden hiç ağaç yok diye sorarken ani bir Willy Wow adeta spreyi iki demiriyle birlikte koydan çıkartıp açık denize doğru tüy gibi uçurmak istercesine müthiş bir güçle geliverdi. Tepenin bu kısmında hiçbir ağacın olmaması boşuna değil. Ulu Boreas, bir ağacın bu denli öfkeli bir rüzgara karşı tutunabilmesi için safi kök olması lazım. Neyse ki bulunduğum koydan rüzgar altındaki en yakın karaya kadar epey mesafe vardı. Üstelik herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadan sloop'un iki demirini birden çekmek için yeterince zamanım oldu. Böylece herhangi bir sorun olmadan atlattık. O gün ve ertesi gün etrafta vahşi yerlileri görmedim. Belki de Willy Wow'ların geleceğinden haberleri vardı. En azından hemen ertesi gün denize açılmayacak kadar akıllılardı. Yeniden demir attıktan sonra öfkeli rüzgar tıpkı bir gün önce olduğu gibi yine teknemi alıp demir filan dinlemeden hırsla denize doğru savurunca ben de yelken tamirini daha sonraya bıraktım. Magellan bölgesine özgü bu korkunç rüzgar bütün gün boyunca devam etti ve de sloop'u vahşi ve itici görünümlü çıplak bölgede bulunan sarp kayalıkların birkaç mil açığına kadar sürükledi. Oradan ayrıldığım için üzgün değildim ama doğrusunu söylemek gerekirse gideceğim rotanın daha kolay bir yol olmadığının da bilincindeydim. Başka çarem olmadığından daha önce 19 Şubat'ta demirlediğim San Nicolas koyuna doğru sebatla devam ettim. Tarih Mart'ın 10'u olmuştu. Bu koya ikinci kez gelerek ıssız Tierra del Fuego'nun en vahşi bölgesinde tam bir tur atmış olacaktım. Ama Spray henüz San Nicolas'a varmamıştı ve de ufak bir aksilik sayesinde kemikleri sonsuza dek orada kalmaktan kurtuldu. Gelen bir Willy Wow'la çalkalanan denizde tekne fırtınaya karşı ilerlemeye çalışırken kopan bir flok iskotasına bakmak için ön güverteye doğru gittim. O an birden karşımda karanlık bir kayalık ile provanın hemen ötesinde kırılan dalgaları görünce kendimi kaybettim. İçimden kaderin eli neden bana karşı, onca şeyden sonra neden kalkıp beni bu kara noktaya doğru sürüklüyor diye haykırmaya başladım. Silkelenen yelkeni gözden ayırmadan hemen kıç tarafa koştum. Dümeni sonuna kadar döndürürken sloop'un her an bir dalga boşluğuna düşmesini ve beni altına alıp kayalıkların üzerinde tahtalarını parçalamasını bekliyordum. Ne var ki daha dümenine dokunmamla tehlikeden uzaklaştı ve hemen ardından karanın rüzgar altına geçti. Sloop'un rotası koyun tam ortasındaki ufak adaydı. Üstelik öylesine şaşmaz bir hedefle gidiyordu ki sanki kafadan çarpacak gibiydi. Daha ileride bir yerde olan demirleme yerine ulaşmayı becerdim. Ama ne var ki daha demirimi atmaya fırsat kalmadan bir bora daha spreyi yakaladı ve topaç gibi döndürüp olduğu gibi koyun rüzgar altına doğru fırlattı. Ne var ki rüzgar altında daha ileride büyük bir burun uzanıyordu ve ondan kaçmaya çalıştım. Fırtına güneybatıdan geldiğinden Sandy Point'e geri gitmeye başlamıştım. Teknemi gayet güzel kontrol altında tutuyordum ve kısa süre sonra bir dağın koruması altına girdiğimizde deniz adeta değirmen havuzu kadar sakinleşti. İyice yaklaştığımızda yelkenler önce çırpındı, ardından tamamen hareketsiz kaldı. Burada derinlik kıyının hemen yakınında dahi 8 kulaç gösterdiğinden demirimi atıp sabaha kadar dinleneceğimi sanıyordum. Ama ilginçtir, demirim henüz dibe değmeden dağdan aşağı ikinci bir Willy Wow geldi ve sloop'u bıraktığım zincirden çok daha hızlı bir şekilde sürükledi. Dinlenmek yerine ırgata sarıldım ve de derin suda sallanıp duran 50 kulaç zinciri çıpasıyla birlikte yukarı çektim. Bu olay boğazın Famine Reach denilen yerinde oldu. Keşke Jericho olsaydı. Yani tarihi Erika şehri. Bütün gece boyunca bu küçük vinçli ırgatla uğraşıp dururken bir zamanlar bu işler için öyle yapın ya da böyle yapın diye komut verebilmek ne kadar kolaydı diye düşündüm. Ama ne var ki ırgatın başından ayrılamadım ve de tayfayken söylediğim Blow Boys, Blow for California. O'dan tutun ve Sweet Bay and Bay'a kadar pek çok denizci şarkısını söyleyip durdum. Sabah olduğunda demir loça deliğindeydi. Bu arada rüzgar azalmış, Willy Wow'lar yerini ufak esintilere bırakmıştı. Sloop o sıra yavaş yavaş Sandy Point'e doğru kayıyordu. Boğazda seyrederken demirlemiş gemilerin yanından geçtik. Tam ben yeni yelken almak için karaya çıksam mı diye düşünürken rüzgar kuzeydoğuya yani öbür tarafa gitmek için uygun yöne döndü. Bunun üzerine boğazdan geçtiğim ilk rotanın ikinci yarısını ikinci kez voltalamak üzere spreyin provasını batıya doğru çevirip bir kez daha Pasifik'e doğru yöneldim. Bölüm 9. Spreyin yelkenlerini tamir ediş. Vahşiler ve tantanalı çıpa. Örümcek Savaşı, Kara Pedro ile Karşılaşma, Buharlı Gemi Kolombiya'yı Ziyaret, Kano Filosu'na Karşı Savunma, boğazdan geçen seyirlere ait kayıtlar, tesadüfi bir don yağı kargosu. Magellan boğazını geçip Pasifik'e açıldığımda beni Horn istikametinde güneye doğru sürükleyen o müthiş fırtınanın hasarlarını tamamen kendi olanaklarımla tamir etmeye kesin kararlıydım. Cockburn kanalı yoluyla tekrar boğaza açıldığımda Sandy Point'teki yerleşimden yardım almak için doğuya doğru devam etmek yerine tekrar boğazın kuzeybatı kısmına doğru döndüm. Bu arada gerek Alarga'da gerekse seyir esnasında olsun her fırsatta avucumda yelken meşini, elimde iğne, yelken tamiriyle uğraştım. Oldukça yavaş ilerleyen bir işti ama ufak ufak da olsa Bumba'daki kaba sorta yelken, tepesi ve yakası olan çalışabilir bir ana yelken ebadına dönüştü. Denizlerdeki en mükemmel trimli yelken olduğu söylenemezdi ama en azından son derece sağlam yapıldığı ve sıkı bir fırtınaya dayanabileceği kesindi. Çok daha sonra Spray ile karşılaşan bir gemi, teknenin ana yelkeninin özel camadan sistemli, geliştirilmiş bir tasarım olduğunu rapor etmişti. Ama tabii ki bu doğru değildi. Spray fırtına geçtikten sonraki birkaç gün boyunca güzel havanın tadını çıkarttı ve günün güç şartları göz önüne alındığında uzun bir seyir diyebileceğim 20 mil boyunca boğazdan geçerken oldukça iyi hız yaptı. Sözünü ettiğim güzel hava birkaç gün sürdü ama ne var ki dinlenmeye hiç fırsatım olmadı. Teknemin güvenliğini, daha da öte kendi hayatımın güvenliğini fırtınasız günlerde dahi ihmal etmeye gelmiyordu. Aslına bakacak olursanız iyi havada tehlikeler daha da artıyordu. Çünkü vahşilerin berbat kanoları, tekne demeye dahi dilim varmıyor, son derece zayıf yapıldığından özellikle böylesi havalarda yağmacı turuna çıkıyor, kötü havalarda ise ortadan kayboluyordu. Bu durumda artık fırtınalı havaları daha fazla sevmeye başladım. Zaten Spray de Horn burnundan geçtiği süre içerisinde hiç rüzgarsız kalmadı. Bu yaşam kavgasına o kadar alışmıştım ki, ola ki sloop bir kez daha rüzgarla geri itilecek olursa bu durum beni saldırgan, fuegoluları ise savunan durumuna koyacaktır diye düşünmeye başladım. Cape Froward'ı geçtikten sonra sabahın greliğinde Snug Bay'de demirimi attım. Ne var ki bütün gece yelken yaparak atlattığımı sandığım iki kanonun burundaki yüksek kayalıkların gölgesine gizlenmeye çalışarak benim bulunduğum koya girdiğini görünce içimdeki bu duygu bir kez daha depreşti. Kanoların içi bir yığın adam doluydu ve vahşiler tepeden tırnağa ok ve yayla donanmıştı. Tüfeğimle pruvalarını ateş ettiğimde kanoların ikisi birden silah mesafesi dışındaki ufak koya doğru yöneldi. Kıyıya yakın yerde vahşilerin saldırısına uğrama tehlikesiyle karşılaşınca daha yeni indirdiğim yelkenleri yeniden açmak ve 6 mil mesafedeki boğazın öbür tarafında bulunan koya gitmek zorunda kaldım. Ne var ki ırgat arızalandı ve çıpa dipte çakılık alınca demiri nasıl çekeceğim konusunda birden ne yapacağımı bilemedim. Derken tüm yelkenleri açıp rüzgarla doldurdum ve zincirin ilk kısmını elimle çektim. Sloop sanki seyir esnasında hep böyle demirini yedekleyerek gidermiş gibi devam etti. Rüzgar büyük çapta eserken demirle birlikte aynı zamanda koydaki resiflerden kopan bir ton yosunu da beraberinde sürüklüyordu. Bu süre içerisinde bir yandan omuzumun üzerinden bakarak vahşileri göz altında tuttum, bir yandan da parmaklarım kanayıncaya kadar çalıştım. Silahım devamlı elimdeydi ve ne zaman bir dal çıtırtısı duysam hemen ateş ettim. Çünkü eğer bir yerli atış mesafesindeyse bu savaş demekti. Neyse ki sonuçta akan sadece benim kendi kanım oldu. O da acele ederken bir çiviye ya da koç boynuzuna takılıp derimi sıyırmam yüzündendi. Islak ve sert halatları çekmekten ellerimde oluşan tuz yaraları bazen çok acı veriyor ve çoğu zaman kendiliğinden kanıyordu. Ama en sonunda boğazdan kurtulup iyi havaya kavuştuğumda bunlar da iyileşti. Snug Bay'den ayrıldıktan sonra spreyi rüzgara doğru çevirdim, ırgatı tamir ettim, demiri loça deliğine çektim. Sabitledim ve yaklaşık 6 mil ötedeki yüksek dağın altında sığınacak liman bulup dimdik bir kayalığın hemen altında 9 kulaç derinlikte yeniden demirledim. Burada kendi sesim bana geri geldiğinden bu yeri Yankı Dağı diye adlandırdım. Kıyıda kurumuş ağaçları görünce yakıt için sefer yapmaya karar verdim. Baltamla beraber bugünlerde hiç elimden düşürmediğim tüfeğimi de aldım. Ama tekneye götürdüğüm kuru bir oduna yuva yapmış örümcek dışında tek bir canlı görmedim. Bu böceğin davranış biçimi birden bu vahşi yerdeki her şeyden çok daha fazla ilgimi çekti. İşin ilginç yanı kamaraya girer girmez ta Boston'dan gelmiş son derece kibar ama bir o kadar da aktif, tam kendi boyunda bir başka örümcekle karşılaştı. Fuego'lu örümcek savaş için antenlerini fırlattı ama Boston'lu örümcek daha çevik çıktı ve öbürünün bacaklarını kırdı. Hem de savaş başlar başlamaz bacaklarını öylesine çabukça tek tek çekip koparttı ki 3 dakikada Fuego'lu örümceğin sinekten farkı kalmadı. Garip bir kıyıda uyanık geçen gecenin ardından ertesi sabah bir an önce yola çıkmak için sabırsızlanıyordum. Ama yine de harika Montevideo ocağında yanan nefis odun ateşinde bir bardak sıcak kahve hazırlamayı ihmal etmedim. Aynı ateşte bir gün önce Bostonlu minik savaşçı tarafından öldürülen Fuego'lu örümceğin cesedi de yakıldı. Çok daha sonraları Cape Town'dayken Bostonlu örümceğin yankı dağındaki kahramanlığını duyan İskoçyalı bir bayan ona Bruce adını verdi. 20 Şubat 1896 doğum günümde Spray Coffee adalarına ulaştı. Orada karşılaştığı diğer bir fırtına Spray'i Büyük Charles adalarının korumalı sularına getirdi. Charles'ın sarp ve yüksek bir kıyısında sinyal ateşleri vardı. Boğazdan ilk geçişimden bu yana kendini toparlayan vahşi kabilesi kanolarına binip sloop'a doğru yola çıktı. Sık ağaçlı kıyıdan sadece ok mesafesindeki bir demir yerine gelmek doğrusu akıllıca bir iş değildi. Ama ne var ki sloop yelkenle giderken karanın sert havayı kestiği bölgede sadece tek bir kanonun yaklaşması için sinyal verdim. Diğerlerine ise elimle geride durmalarını işaret ettim. Ve bu arada aklıma gelmişken yakışıklı Martini Henry tüfeğimi de hemen el altında göze çarpacak şekilde güvertenin üstüne koydum. Hiç bitmeyen Yammer Schooner çağrılarıyla bordaya yaklaşan kanoda iki kadın bir erkek yerli vardı. Tüm seyahatlerim boyunca gördüğüm en katı insan cinsi bunlar. Hem karadan ayrılırken hem de tekneye yanaşırken Yammer Schooner diye feryat edip dururlar. Yerli kadınlar yemek için dilenirken gözü kara vahşi yerli adam sanki hiç ilgilenmiyormuş gibi surat asarak duruyordu. Ne var ki kadınlara biraz bisküvi ve kurutulmuş biftek vermek için arkamı döndüğüm anda erkek geyik gibi tekneme sıçradı ve İspanyol argosunda bana daha önce karşılaştığımızı söyledi. O anda Yammer Schooner deyişinin kulağıma tanıdık geldiğini düşündüm. Kocaman sakalı da onun Kara Pedro olduğunu gösteriyordu. Evet doğruydu, daha önce karşılaşmıştık. Huzursuz bir şekilde etrafına bakarak diğer tayfalar nerede diye sordu. Sanırım ön kameradan birilerinin fırlayıp ona işlediği cinayetlerin hesabını sormasını bekliyordu. 3 hafta önce buradan geçtiğinde güvertede 3 adam gördüm. Diğer ikisi nerede diye sordu. Aynı tayfalar halen teknede diye kısaca yanıtladım. Ama görünüşe göre tüm işleri sen yapıyorsun dedi. Ve alaycı bir şekilde ana yelkene bakarak ''Hombre valiente'' çevirinin notu cesur adam diye ekledi. Gündüzleri ben çalışırken diğerlerinin uyuduğunu, böylece gece vakti yerlileri gözetlemek için zinde kaldıklarını söyledim. Bu vahşinin ince kurnazlığı ilgimi çekmişti. Aslında onu belki de sandığından çok daha iyi tanıyordum. Sandy Point'ten yola çıkmadan önce uyarmamış olsalardı dahi, şu an onun ne kadar kötü ruhlu bir insan olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdim. Dahası yerli kadınlardan biri en kötü vahşinin bile yüreğinde bir şekilde bulunabilen bir şefkat kıvılcımıyla bana tedbirli olmamı işaret etti. Yoksa Kara Pedro bana zarar verecekti. Gerçi uyarıya gerek yoktu. Çünkü başından beri tedbirliydim ve o an bile elimde hemen servise hazır parlak bir silah tutuyordum. ''Buradan daha önce geçtiğinde bana ateş ettin.'' dedi. ''Ve muy malo.'' Yani çok fena diyerekten ortalığı biraz kızıştırdı. Anlamamazlığa gelip Sandy Point'te yaşıyordun değil mi dedim. İçten bir şekilde evet diye yanıtladı. Ve de oradan gelen biriyle karşılaştığı için mutlu gibi göründü. Kilisede mi diye sordum. Neden? Evet diye yanıtladı. Ve adeta eski bir arkadaşını kucaklamak istercesine öne doğru bir adım attı. geri durmasını işaret etti. Çünkü onun şakacı havasını paylaşmıyordu. Ve de Kaptan Pedro Sambly'yi tanıyorsun değil mi diye devam etti. Sambly'in akrabalarından birini öldüren bu vahşi evet diye devam etti. Tabii ki evet, çok iyi dostum olur. Biliyorum dedim. Sambly bana onu gördüğüm anda vurmamı söylemişti. Güvertedeki tüfeğimi işaret ederek Quantos diyerek kaç el ateş ettiğini sordu. O tüfeğin mermisinin hiç bitmediğini söyleyince ağzı açık kaldı ve gitmekten söz etmeye başladı. Gitmesine engel olmadım. Yerli kadınlara bisküvi ve biftek verdim. İkisinden biri de bana birkaç parça hayvan yağı verdi. Bu arada sanırım şunu da belirtmem gerekir ki, bana ufak parçaları değil, özellikle uğraşarak oradaki en büyük parçayı seçti. Dini bütün biri dahi bundan daha fazlasını yapamazdı. Sloop'tan ayrılmadan önce kurnaz vahşi benden kibrit istedi ve tam ben vermek üzereyken okunun ucuyla uzanıyormuş gibi yapınca ben de kibrit kutusunu hiç tükenmeden ateş eden tüfeğimin ucuna koyup ona doğru uzattım. Delikanlının kutuyu silahın ucundan alırken son derece tedbirli davrandığı kesindi. Ne var ki ben Quedao yani dikkat dediğim anda yerinden sıçradı. Bunu gören kadınlar kıkır kıkır güldü, pek hoşlarına gitmişe benziyordu. Belki de alçak herif bu sabah kahvaltısına yeterince midye toplamadıkları için onları sopalamış dahi olabilirdi. Aramızdaki iletişim gayet iyiydi. Spray Charles adasından sonra Fortescue koyuna geçip orada demirledi ve dışarıda rüzgar ulurken yüksek tepelerin altında rahat bir gece geçirdi. Koyda artık hiç kimse kalmamıştı. Adada gördüğüm Fortescue yerlileri vardı ama bu fırtınada Spray'ı takip edemeyeceklerinden emindim. Yine de tedbiri elden bırakmamak için yatmadan önce güverteye raptiyeleri serptim. 9. ayrımın sonu. Sayfa 90.